Ayrım 45.
Belirli bir biçimde uyarı, deneklerin bu hiç de hoş olmayan iletişime karşı daha iyi direnmelerini sağlamıştır. Dean, Austin ve Watts 1971'de zayıf olmakla birlikte benzer etkiler bulmuşlardır. Bu kesinlikle inanılabilir bir bulgudur ve ikna işiyle uğraşan birçok insanın ortak inancıdır. Örneğin, radyo ya da televizyonda sık sık bir reklamı, reklam olduğuna ilişkin hiçbir uyarı olmaksızın dinlemek zorunda kalırız. Biz ne olduğunu tam olarak anlamadan reklam devreye sokulur. Daha olumlu olmakla birlikte benzer bir örnek acı duyacağımız konusunda bizi uyaran dişçidir. Eğer uyarılırsak acıya daha iyi dayanabileceğimize inanır görünmektedir. Gerçekten önceden elektrik şoku verileceği konusunda uyarılan deneklerin şok gerçekten verildiğinde uyarılmamış deneklere oranla daha az acı duyduklarını belirttikleri yönünde deneysel bulgular vardır. Bütün bunlar doğru ve anlamlı görünmektedir. Fakat böyle bir şey niçin olmaktadır? Niçin 10 dakika önceden bir uyarı almak insanların etkileyici iletişime karşı direnmelerine yardımcı olmaktadır? Bütün deneklerin konuşmacının kendileriyle aynı görüşte olmadığını bildikleri unutulmamalıdır. İki grup arasındaki tek fark bir grubun bundan 10 dakika önce haberdar olması, diğerinin ise konuşmadan hemen önce öğrenmesidir. Daha uzun bir süre önce uyarılanların daha büyük bir direnç göstermelerinin nedeni, uyarı ile konuşmanın başlaması arasında geçen 10 dakika boyunca süren bir mekanizma ya da süreçtir. Ve büyük bir olasılıkla aşılama işleminde de olduğu gibi bireyin savunmaları belirli bir biçimde denenmekte ve güçlenmektedir. Bu savunmaların nasıl güçlendirildiğini gösteren doğrudan çok az kanıt bulunmakla birlikte belki bireyin bu amaçla yaptıklarını sayabiliriz. Savunmalarını çalıştırıp güçlendirirken daha önce tartıştığımız tüm savunma yöntem ve tekniklerini kullanır. Kendi konumunu destekleyen görüşler geliştirir. Rakipten gelebilecek olanları çürütebilmesine yarayacak tezler oluşturur. Uyarma deneyinde ergenler belki de kendi kendilerine iletişim ergen sürücülüğüne karşı tartışmalar sunacaktır. Büyük bir olasılıkla ergenlerin yetişkinler kadar iyi araba kullanmadıklarını söyleyecektir. Ama bu doğru değil. Ergenlerin daha iyi araba kullandıklarını biliyorum. Öyleyse konuşma kötü tartışmalardan oluşmaktadır. Ayrıca savaşmaya, oy vermeye ve araba kullanmaya yetecek kadar büyüdüm gibi ergenlerin araba kullanmasını destekleyen tezleri de düşüneceklerdir. Dahası karşıt görüşün kaynağını kötülemeye de çalışacaklardır. Yukarıda da tartışıldığı gibi aşılama işleminden geçen kişinin rakibi kötülemesi için yeterince fırsat vardır. Benzer biçimde önceden uyarılmış kişinin iletişimine güvenilemez. Ön yargılı ve yanlış olduğuna kendisini inandırabilmek için 10 dakikası vardır. Diğer bir deyişle uyarılan aç parantez ya da aşılama durumunda yalnızca yumuşak bir saldırı ile karşılaşmış olan kapa parantez birey maça hazırlanmış bir boksör gibidir. Eğitimden geçmiştir. Böylece maç günü geldiğinde daha formundadır ve rakibini daha iyi karşılayabilir. Ayrıca kendisini rakibinin pek iyi olmadığına, kendisinin ise büyük olduğuna inandırmak için de biraz zaman harcar. Bu durum onun kendisine daha fazla güvenmesini ve gücünün sonuna kadar ortaya koyabilmesini sağlar. Dinleyici başlangıçtaki konumuna pek bağlı olmadığında uyarı tersi etkiyi göstermekte, gerçekte tutum değişikliğini kolaylaştırmaktadır. Birey tutumuna sıkıca sarılmak eğiliminde değilse uyarı eninde sonunda gireceği yolda onu hızlandırmaya yarayan bir işaret işlevi görmektedir. Örneğin Apsler ve Sears 1968 uyarının konuya kişisel olarak girmemiş denekler arasında tutum değişikliğini kolaylaştırırken konuya kişisel olarak iyice girmiş olanlarda zorlaştıracağını kestirmişlerdir. Bu kişiler deneklere birçok yüksek düzey üniversite dersini profesörler yerine asistanların vermesini savunan ve hemen tüm üniversite öğrencilerinin karşı olduğu bir değişikliği temsil eden bir etkileyici iletişimi sunmuşlardır. Bazı deneklere aç parantez yüksek derecede konuya girmişlik koşulu, kapa parantez değişikliğin kendi eğitimlerini de etkileyecek denli çabuk olacağı söylenmiştir. Diğerlerine aç parantez konuya girmemişlik koşulu, kapa parantez ise değişikliğin uzun süre alacağı ve kendilerini etkilemeyeceği söylenmiştir. Tıpkı Friedman ve Sears deneyinde araba kullanma konusunda iyice girmiş ergenler arasında olduğu gibi, uyarının konuya iyice girmiş deneklerde değişikliği önlediği görülmüştür. Ancak düşük girmişlik koşulunda değişikliği kolaylaştırdığı ortaya çıkmıştır. Bu durum çizelge 9.3'te gösterilmiştir. Uyarının bu iki etkisi sık sık deneyin iletişimi almasından önce bile gözlenebilir. Yüksek düzeyde bağlanmış kişi daha iletişimle karşılaşmadan direnmeye başlarken bağlanmamış denek konumunu yumuşatır görünmektedir. Bir deneyde başlangıçtaki konumlarına yüksek derecede bağlı denekler karşıt bir görüşle karşılaşacakları konusunda uyarıldıklarında tutumlarında daha aşırılaşırlarken aç parantez ve büyük bir olasılıkla değişikliğe karşı daha dirençli hale gelirlerken kapa parantez düşük düzeyde bağlanmış deneklerin karşıt iletişimi beklerlerken daha ılımlı aç parantez ve büyük bir olasılıkla değişikliğe daha açık kapa parantez hale geldikleri görülmüştür. Sears, Friedman ve O'Connor, 1964. Çizelge 9.3. Uyarı ve düşük kişisel girmişlik sonucu olarak tutum değişikliği. Koşul 1. Uyarı. Yüksek düzeyde girmişlik 1.5. Düşük düzeyde girmişlik 2.4. Toplam 1.9. Koşul 2. Uyarı yok. Yüksek düzeyde girmişlik 1.8. Düşük düzeyde girmişlik 0.7. Toplam 1.2. Koşul 3. Uyarının etkisi. Yüksek düzeyde girmişlik -0.3. Düşük düzeyde girmişlik 1.7. Not. Her hücrede N20'dir. Puan büyüdükçe 16 bölümlü bir ölçek üzerinde desteklenen tutum yönündeki değişiklik artmaktadır. Kaynak Apsler ve Sears, 1968. Cooper ve Jones, 1970, iletişim beklenirken görülen bu değişikliklerin yalnızca iletişimlerin varlıklarına ilişkin bilgiden değil, aynı zamanda onlarla karşılaşma beklentisinden ve olası etkilerine ilişkin beklentilerden kaynaklandığını göstermişlerdir. Düşük düzeyde bağlanmış denekler bir iletişimi dinleyecekleri konusunda önceden uyarıldıklarında değişmişlerdir. Onunla karşılaşacaklarına ilişkin hiçbir işaret verilmeksizin yalnızca böyle bir iletişimin varlığından haberdar edildiklerinde ise değişmemişlerdir. Ayrıca Cialdini, Levy, Herman ve Evenbeck, 1973, önceden uyarmanın konuşmacı ile kişisel olarak yüz yüze gelip sorunu tartışmayı beklediklerinde deneklerin fikirlerini ılımlılaştırdığını, yalnızca onu dinlemeyi beklediklerinde ise böyle bir ılımlılaştırma etkisinin olmadığını göstermişlerdir. Varsayımsal olarak tartışma bekleyenler diğer kişinin kendileri hakkında hissettiklerini öğrenene kadar ılımlı bir konuma bağlı kalmak istemişlerdir. Önceden uyarmanın bu etkileri için en yaygın açıklamaların iki yönü vardır. Uyarmanın değişikliğe karşı direnci artırdığı durumlarda çoğu araştırmacı deneyin karşıt tartışmalar geliştirmeye ya da gerçek karşılaşmadan önce iletişimi reddetmeye başladığını varsaymaktadır. Bu beklentiye dayalı tutum değişikliği durumlarında bazıları düşük düzeyde bağlanmış deneklerin değişikliğe karşı çok az direnç gösterdikleri ve eğer güçlü tartışmalar beklerlerse hiçbir şeyin onları daha başlangıçta puan vermekten alıkoyamayacağı varsayımı ile açıklanmaktadır. Öyle görülüyor ki başka durumlarda denekler değişikliğe karşı direnmeye daha fazla güdülenmişlerdir. Fakat karşıt görüşün tartışmalarına karşı koyabilme yetenekleri konusunda kaygılıdırlar. Bu nedenle önceden tutumlarını değiştirerek daha sonra karşılaşabilecekleri utanç duygusu ve kendine saygı kaybından kaçınmayı amaçlarlar. Beklentiler uyarınca önceden değişme olumlu bir benlik kavramının korunmasına izin verir. Bütün bu manevraların bilerek yapıldığı izlenimini vermek istemiyoruz. Özellikle önceden uyarılma koşulunda belki de çoğu insan savunmasını güçlendirmeye karar vermemektedir. Ne konumlarını ölümüne savunmaya ne de onlardan sessizce ve onurlarıyla vazgeçmeye hazırlanarak gelmekte olan saldırıdan dolayı kaygı duyduklarına ilişkin kanıt yoktur. Tersine konu üzerinde çok az düşünmek eğilimindedirler. belleklerinde bazı noktaları gözden geçirir ve böylece gelmekte olan saldırıya karşı hazırlanırlar. Bildiğimiz kadarıyla süreç oldukça gelişigüzel ve hemen hemen bir kaza sonucudur. Fakat etkileri de açıktır. Dikkatin başka yönlere çekilmesi. Tartışmamızın bazı bölümlerinde bireyi etkileyici iletişimle etkin bir biçimde savaşan birisi olarak betimledik. Bazen oldukça edilgen olabilmesine karşın fikirlerine saldırılan kişi genellikle değişikliğe karşı direnmeye çalışır. Karşı görüşler ortaya koyar, kaynağı kötüler ve genellikle kendi konumunu savunmak için bütün güçlerini seferber eder. Bunun önemli sonuçlarından biri iletişime direnme yeteneğinin zayıflamasıdır. Bu zayıflamanın nedeni bireyin karşıt görüşe karşı çıkmasını güçleştiren herhangi bir şey olabilir. Özgül olarak dikkatin savaştan ya da tartışmadan başka yöne çekilmesi, etkileyici iletişimin karşı konulamadan varacağı yere varmasına neden olabilir. Festinger ve McCobie 1964 tarafından yapılan bir çalışma dikkat dağılmasının bu etkisini göstermiştir. Denekler bir filmi seyrederlerken kardeşlik kulüplerine karşı bir konuşma dinlemişlerdir. Deneklerden bazıları için film konuşmayı yapan kişiyi göstermiştir. Diğerleri için ise modern sanatla ilgili komik ve biraz da alaycı ressamın günü filmi gösterilmiştir. İlişkisiz filmi seyredenlerde konuşan kişiyi seyredenlerde olduğundan daha fazla dikkatin başka yöne çekildiği varsayılmıştır. Böylece ilk grubun dikkati kardeşlik kulüplerine karşı konuşmadan daha fazla başka noktalara çevrilmiş olarak kabul edilmiştir. Başlangıçta konuşmaya ters düşen deneklerin aç parantez kardeşlik kulübü taraftarları kapa parantez dikkat dağılması koşulunda dikkat dağılmasının olmadığı koşulda olduğundan daha fazla etkilendikleri görülmüştür. Deneklerin dikkatini konuşmadan saptırma konuşmanın etkisini artırmıştır. Bu bulgunun ve ondan sorumlu mekanizmanın güvenilirliğine ilişkin bazı tartışmalar vardır. Daha sonraki bir çalışmaya ilişkin bir taramada, parantez içinde review gösterildiği gibi sonuçlar oldukça karışıktır. Dikkati başka yönlere çekmenin tutum değişikliğinin yardımcı olduğunu bulanlar kadar bulmayan çalışmalar da vardır. Aç parantez, Osterhaus ve Brock, 1970, kapa parantez. Öyle görülüyor ki dikkatin başka noktalara çekilmesi, deneklerin başlangıçta karşıt görüşe şiddetle karşı oldukları, konuyu oldukça iyi bildikleri, iletişimden çok dikkati dağıtan şey üzerinde yoğunlaştıkları, aç parantez, Zimbardo, Schneider ve Gurwitz, 1970, kapa parantez. Ve dikkatleri dağıtılmazsa karşıt görüşler geliştirebilecekleri durumlarda tutum değişikliğine yardımcı olmaktadır. Sonuç olarak Osterhaus ve Brock'a göre 1970 dikkat dağılması işlerlik kazandığında bunu örtülü ya da sessiz karşıt görüşler geliştirme sürecini engelleyerek yapar. Buraya kadar bu konuyla ilgili kanıtlar temelde çıkarımsaldır. Çünkü henüz hiç kimse örtülü ya da sessiz tartışmayı doğrudan ölçen bir araç geliştirmemiştir. Kısaca bu etki mantıksal olarak yeterli dikkat dağılması miktarına bağlı olmak zorundadır. Genellikle olduğu gibi iletişimi hedefe ulaştırma ile kabul edilmesini sağlama arasında bir çatışma vardır. Açıktır ki çok fazla dikkat dağılması etkileyici iletişimin duyulmasını tümüyle önler ve etkililiğini sıfıra düşürür. Reklamcılar dinleyicinin dikkatini reklamın ana noktasından ilgisiz resimlere ve konuşma sırasında devam eden eyleme çekmek isteyebilirler. Ancak ilgisiz nesne ya da eylemlerin iletişimi kaybettirecek kadar ilginç olmalarını istemezler. Bir sabun reklamı sırasında arkada fon olarak çok güzel bir kız bulundurma sabunun satılmasında yararlı olabilir. Hatta onu önde tutmak bile yardımcı olabilir. Fakat ona önde reklamın zar zor duymasına neden olacak kadar yüksek sesle şarkı söyletmek kesinlikle reklamın etkililiğini azaltacaktır. Böylece dikkati başka yöne çekmenin olumlu etkisi sınırlı koşullar altında işlerlik kazanabilir. Fakat dikkatin çok fazla başka yöne çekilmemesi önemlidir. Yoksa etkisi tersine dönecektir. Pekiştirmenin etkisi. Coca-Cola ile her şey iyi gider. Tartışmalarımızın çoğu tutum değişikliğine pekiştirme ya da erekler, yani insan thieves yaklaşımından etkilenmiştir. Bu yaklaşımın temel görüşlerinden birine göre bir tutum değişikliği durumu bazıları bireyi tutumunu değiştirmesi yönünde baskı yapan, bazıları da onu başlangıçtaki konumuna geri çeken bir güçler karmaşasından oluşur. Etkileyici iletişimdeki bütün tartışmalar bir anlamda bireyin tutumunu değiştirmesi ya da yeni konuma yaklaşması yönünde bir güdüdür. Öte yandan kişinin kendi konumunu koruması için başlangıçtaki bütün nedenler onu değiştirmemesi ve yeni konumdan kaçınması için de nedenlerdir. Bu koşullar altında her iki konumu da ek özendiricilere yani incentives bağlayan her şeyi sonucu etkileyecektir. Bu tartışma etkileyici iletişimi pekiştirici bir uyarana bağlamanın iletişimin etkisini artıracağına işaret etmektedir. Benzer bir mantıkla etkileyici iletişim olumlu görüldüğü ölçüde etkili olacak ve pekiştirme iletişimi yalnızca daha olumlu hale getirecektir. Bu kestirme için gerekçe ne olursa olsun durumu yaklaşma, uzlaşma ve olumlu ve olumsuz pekiştirmeler açısından kavramlaştırma bu etkiye işaret etmektedir. Reklamcılık endüstrisi ve siyasi propagandacılar bir süredir bu varsayımdan yola çıkmaktadırlar. Televizyon reklamları örneklerden biridir. O kadar incelikli hazırlanırlar ve olabildiğince çekici, hatta hoşa gider kılınabilmek için o kadar büyük bir çaba harcanır ki yenilerde bunlardan bir dakikalık filmler olarak söz edilmektedir. Bize yalnızca gösterişli bir araba gösterilip ne kadar güçlü, sessiz ve rahat olduğu söylenmez. Bunlarla birlikte iletişim sunulurken güzel kadınlar, yakışıklı erkekler ve belki de bir çift güzel at ve çevrede oynayan küçük köpek yavruları yanında sevimli çocuklar da gösterilir. Araba tanınmış bir atlet ve ya da film yıldızı ile desteklenir. Bütün bu güzellik, ün ve sevimliliklerin pekiştirici olduğu varsayılır. Pekiştirme ile bizden arabayı satın almamızı isteyen iletişim ve arabanın kendisi arasında bir çağrışım kurulur. Öyle umulmaktadır ki pekiştirme arabaya ilişkin olumlu duygularımızı artıracak ve böylece de onu satın almamız olasılığını artıracaktır. Bu çok yaygın görüş için araştırmalar bazı destekler sağlamıştır. Deneklere alışılmış biçimde bir etkileyici iletişim sunulmuş fakat bazı deneklere dışarıdan ödül verilirken diğerlerine verilmemiştir. Örneğin dış yardıma ilişkin bir iletişimi okurlarken bazı deneklere içmeleri için birer Pepsi Cola verilmiş, bazılarına ise hiçbir şey verilmemiştir. Janis ve arkadaşları 1965. Bu çalışmada ödül ya da olumlu uyaranla etkileyici iletişimin içeriği ya da konunun kendisi arasında hiçbir ilişki yoktur. Ama yine de ödül alan deneklerin almayanlardan daha fazla etkilendikleri görülmüştür. Bu bulgunun olası bir başka açıklaması, ödülün temelde araştırmacı ve bir bütün olarak deneysel duruma karşı deneklerin daha olumlu duygular beslemelerini sağlama işlevi gördüğü biçiminde olabilir. Ya da ödül, denekleri daha iyi bir ruh hali içine sokmuş olabilirdi. Böylece ödül, büyük bir olasılıkla deneklerin her şeye karşı olumlu duygular beslemelerini sağlamış ve dolayısıyla etkileyici iletişime karşı çıkmaları olasılığını azaltmıştır. Bu durum özellikle iletişim doğrudan ya da dolaylı olarak araştırmacıdan geldiğinde söz konusudur. Diğer bir deyişle bu yalnızca bir halo etkisi olabilirdi. Bu açıklama deneyin gerçekten daha fazla etkilendiğini kabul eden pekiştirme kuramıyla ilgili olandan daha az ilginçtir. Fakat halihazırda ikisi arasında bir seçim yapmak güçtür. Ödül vermenin etkileyici iletişimle uyuşma derecesini artırdığını biliyoruz. Fakat bu etkinin altında yatan özgür mekanizma şimdilik biraz karanlıktır. Böylece birçok etmen temelde iletişime güveni artırarak, etkileyici iletişimi güçlendirerek ve genel olarak söylenenlere bireyin inanma derecesini belirleyerek tutum değişikliğini etkilemektedir. Ancak bir kişinin tutumunu etkileme girişimi tümüyle mantıksal, heyecandan uzak, bilişsel bir durumda yapılmak zorunda değildir. Durum, güçlü güdüler, derine kök salmış gereksinimlere hitaplar ve iletişimin kendisinde yer alan mantıksal görüşler dışında çok sayıda etmen içerebilir ve sık sık içermektedir. Tümüyle mantıksal, bilişsel bir kişi yalnızca sunulan görüşleri mantıksal olarak sağlandıkları ölçüsünde etkilenebilecektir. Fakat varsa bile çok az tümüyle mantıksal varlık bulunduğundan güdüsel ve heyecansal etmenler bir etkileyici iletişimin etkililiğini belirlemede de önemlidirler. Özet 1. yararlı bir tutum değişikliği modeli, hedef üzerindeki olası etkileri, kaynak, iletişim, ortamsal etmenler ve hedefe ilişkin değişkenler açısından sınıflandırır. 2. İnsanların iletişimlere karşı direnmesini sağlayan temel mekanizmalar, kaynağın tartışmalarının ya da görüşlerinin çürütülmesini, daha baştan iletişimin reddedilmesini ve iletişimin çarpıtılmasını içerir. 3. Hedefin iletişim kaynağına ilişkin değerlendirmesi, etkileme girişiminin başarısında en kritik etmenlerden biridir. Eğer kaynak inanılabilir, güvenilebilir biri olarak algılanır ve ya da hedef tarafından genellikle sevilen biri ise daha fazla tutum değişikliği olasılığı vardır. 4. Hedefin özdeşleştiği bir karşılaştırma grubu güçlü diğer bir etki kaynağıdır. 5. İletişimin en önemli yönü savunduğu konumun hedefin halihazırdaki konumundan ne kadar farklı olduğudur, yani görüş farkıdır. İletişimle hedef arasındaki görüş farkı arttıkça tekrar düşmeye başladığı bir noktaya kadar iletişimin etkisi artacaktır. Düşmeye başladığı nokta kaynağın inanılabilirliğine ve hedefin başlangıçtaki tutumuna bağlanmışlık derecesine bağlıdır. Yüksek inanılabilirlik ve ya da düşük bağlanmışlıkla düşmeye başlama noktası daha yüksek görüş farkı düzeylerine rastlar. 6. Genel olarak söylemek gerekirse tutum değişikliği korku düzeyi ile birlikte artar. Fakat çok yüksek korku düzeylerinde iletişim kişi için çok fazla tehdit edici ya da kopukluğa yol açıcı olduğunda korku uyandırıcı iletişimler etkisizleşebilir. 7. Bir tutuma bağlanmışlık derecesi etkileyici iletişimin kritik bir belirleyicisidir. Bağlanmışlık derecesi arttıkça tutum değişikliği azalacaktır. 8. Bir kişi karşılaşacağı ya da dinlemek zorunda olduğu karşıt etkileyici iletişimlerdeki tartışmaların zayıf biçimlerini okuyup dinleyerek ve onlarla başa çıkmayı öğrenerek ikna girişimlerine karşı aşılanmış, bağışıklık kazanmış olur. 9. İletişimin savunduğu konu hakkında hedefin uyarılması, hedef çok farklı bir konuma bağlanmış olduğunda değişikliğe karşı direnci artırmak eğilimindedir. Fakat zayıf bağlanmışlık düzeylerinde uyarı ikna sürecinin başlamasına yardım edebilir ve tutum değişikliği daha iletişimin bütünü işitilmeden bile gerçekleşebilir. 10. Dikkatin iletişimden başka yönlere çekilmesi dinleyicinin kendisininkinden çok farklı iletişimlere karşı savunmalarını zayıflatarak tutum değişikliğini kolaylaştırabilir. 10. Bölüm. Gerçek yaşamda tutum değişikliği.